Ayrım 5.
Sayfa 50. Her ikisi de işlerinden kendileriyle hesaplaşıyorlardı. Arabanın hız katranı Meri'ye açılmış ufak bir pencere gibi gizli ışıklarla parlıyordu. Arnavut köyünden kurşun gibi geçtiler. Beşiktaş'a yaklaşırken Ümit yüksek sesle, hatta küstah bir sesle, "Mahmut," dedi, "senden bıktım artık." Hepsi o kadar. Halbuki ona böyle kaba davranmasam da olurdu. Biliyorum bu derece küstahça konuşmam 2 yıllık bir sevgiden sonra damdan düşercesine bıktığımı söylemem ne de olsa kabalıktı. Kendimi mazur göstermek istemiyorum, ne derlerse desinler. Ne derse desin, ben buyum işte. Tophanede onu parmaklıklı rıhtımın önünde bıraktım. Selamsız ayrıldık. Cihangir'den döndüm, bir cigara yakmak istedim, cigaram kalmamıştı. Büsbütün asabım bozuldu. Yok, gazetenin geleceği için bazı fedakarlıklara katlanmalıymış, yok büyük şirketlerin partiyle çevirdiği fırıldaklar için. Saçma. Kapıda Anahit, Ümidi görür görmez sırıtıyor. Kazandık diyor küçük hanım bu sefer. Ümit darmadağın soruyor, neyi kazandık Anahit? Maçı, gollerin hepsini Aram yapmış. Anahit için yalancıktan seviniyor. Aram onun dalgası. Birkaç yıldır konuşuyorlar. Futbolcu, kızın bütün paralarını çekiyor. Kimse yok mu evde? Yok, sizi Suzan Hanım aradı 7'de. Görseniz çok şaşacaksınız. Saçlarını sarıya boyatmış. Doğrusu bu kadar olur. Sonra Nazım Bey geldi küçük hanım. Beyefendiyle kavga yaptılar. Beyefendi Nazım Bey'i azarladı. Ayıptır söylemesi, eşek herif dedi. Oysa ben bu işi çok daha kibarca, daha doğrusu insanca halledebilirdim. 2 satır bir şey yazar gazeteye gönderirdim. Senden demezdim, bıktım artık. Bahaneler uydururdum. Küçüklü büyüklü bahaneler. Babamı öne sürerdim. Sıtkı Ocakçılarla evlenmemi istediğini. Hatta Turgut'u sürerdi böne, diri mavi gözlerini, sarkık ve kırçıl bıyıklarını. Kusura bakma derdim, ben derdim o değilim. O hani o seninle Taksim'deki pastanede uzun uzun konuştuğumuz değilim. Sen de benim adamım değilsin. Onun için bırakalım kalsın bu rüzgar. Bu yelken düşsün, bu gemi dursun. Sen çek git, ben çekip gideyim. Birbirimize gölge etmeyelim. Olsa olsa Mahmut birkaç kere telefon eder, birkaç kere arardı. Çıkmazdım, cevap vermezdim. İnadına Turgut'u koluma takar, bütün boğazı, bütün Beyoğlu'nu yeni flörtüme şahit ederdim. Yapamadım. Yapmayı bile şimdi akıl edebiliyorum. O şu saatte biliyorum, gece vapurunda güvertede pörsük gözlerini gaz lambaları gibi kısmış İstanbul'u gözlüyor ve beni düşünüyor. Hepsi bu. Kılçık Nazım suni ipek kaşkolunu parıldatarak kapıdan çıktı. Yine genzinden boğazına ığıl ığıl bir şeyler akıyordu. Saatine baktı, çenesini kaşıdı. Ulan dedi, Haygaz neredesin? İçi sıra soğuğa bak be diye düşündü. Parlıyor yahu. Haygaz daima gevezeliğe hazır. Evet dedi patron, emret. Kılçık arabanın kapısını usulca kapatıyor. Kısaca uç diyor garaja. Vay anasını, amma dolaştık bugün. Garaja, yok bilmem Beyoğlu'na. Haydi oradan Ayazpaşa'ya, tekrar garaja, Sirkeci'ye, tekrar garaja, bir daha Ayazpaşa'ya. Sağımızda ıslak bir İstanbul, solumuzda karınca gibi vasıla. Dön baba dön. Kırmızı ışık, yeşil ışık, trafik polisi. Hele Bankalar Caddesi'ne kuyruğa girmiyor muyuz? Dakikada bir fırt, saatte 3 metre sekmiyor muyuz? Ulan ölüm be, çek bir tabanca, arabanın 4 lastiğini hastalıklı birer öküz niyetine vur. Bir kurşun da beynine sık, sen sağ ben selamet. Tez canlı adam mısın? Boş ver şoförle. Git soba tamircisi ol, eskici ol, ne bileyim. Kılçık omzuna ilişti. Dalga geçmesene be dedi, dokan biraz, acele işimiz var. Hızlandılar, bir cigara yakmak istedi. Paketin arkasına gelişi güzel çiziktirilmiş 1-2 satır. Lehman şirketinden Amerikalı Freddy Mills, Tokatlayan'da. Asım Taga ile aralarındaki münasebetin mahiyeti. Yani sinek uçsa duyar bu bizim Keleşoğlu. Ne yapar, nasıl yapar anlayamazsın. Dakikasına duyar. Kim kiminle hangi iş için kumpas kuruyor, hangi şirket hangi işe para yatırıyor. Git sor, kelimesi kelimesine söylesin. Keleşoğlu koltuğunda bir iğde çekirdeği gibi dikine oturuyor. İşaret parmağını gökyüzüne uzatarak, "Asım," diyor, "Amerikalı'ya bir teklif yapacak, mutlaka. Amerikalı'nın cevabını öğreneceksiniz. Daha mufassal malumat edinirseniz makbulüm. Lakin esas itibariyle..." Kılçık, Pera Palas'ta olsaydı bu yaşta iş bu diye düşündü. Park Otel'de de iş yok. Olurdu belki, huzur olurdu. Bak, Tokatlayan zararsız. Keleşoğlu'nun her hareketinde, her sözünde iyice hesaplanmış bir kesinlik. İnsanı elinde olmadan sinirlendiren ağırbaşlı bir küçümseme hali. Kalk ağzına 2 tane ekle, dişlerini leblebi gibi yutsun. Adını unutabilirsiniz, bir kenara kaydedin. Lehman şirketinden Amerikalı Freddy Mills. Hele öteki işin arkasını alalım, bir punduna getirip Tokatlayan'a düşeriz. Olmazsa aç telefonu, garson Yılmaz elinin altında sabaha kadar. Oğlum Yılmaz sen misin? Ben Nazım, Kılçık Nazım, merhaba gözüm. Bana bak, bir hacetimiz olacak, bizim oraya bir Johnny inmiş. Ha, şu günlerde adı falan feşmeken. Bu Johnny ile tüccarın biri bizi makası alacak. Bakıyor musun dalgayı? Onun için artık hangi kılından tutarsan tut, bir dümen uydur. Aralarında ne geçerse, bak ama anlıyor musun, ne geçerse diyorum. Satırı satırına bize bildir. Pişman olmasın ha, ulan inek bilmez misin Kılçık abini, hıyarlof. Garajın yazıhanesine tebeşir peyazı floresan aydınlığı, paldır küldür girdiler. Tıkayıcı, keçe gibi kuru ve tozlu bir sıcaklık boğazlarına sarıldı. Katip Yavuz pek 20'sinde, tepeden tırnağa sivilceli bir çocuk, cigara küllerine, makine yağlarına bulanmış, duvarı boydan boya yiyen pırıltılı bir kamyon lastiği afişi önünde, noktasız bir ünlem işareti gibi anlamsız ve şaşkın bakınıyordu. Kılçığı görür ömez telaşla ve korkuyla, "Gitti," dedi, "olmaz," dedim, "Nazım abi kızar," dedim, "dinlemedi gitti, siz de gelemediniz bir türlü." Kılçık kendini Maroken koltuğa attı. Diye sordu, "ne oluyorsun?" "Hiç abi, gitme dedim, dinlemedi. Kasadan 100 paps aldı, 2 gün sonra buradayım," dedi, "tüydü. Ben parayı vermek istemedim, Nazım abi," dedim, "duyarsa kızar, tınmadı." Al bakalım, yine çatallaşıyor. Sabri daha 2 kere telefon etmiş, gazeteciyi aramış, birincisine yine bilmiyoruz demişler, ikincisinde ağız değiştirip bu gece demişler, İzmir'e gidiyor. Bu gece mi? Bu gece. Ulan bizim maksadımız bu Deyyus'un İzmir'e gitmesini önlemek. Bereket Sabri'nin kafası işler. Partaldır, martaldır. Şöyle bakarsan fındık beyninin biri dersin ama ortalık karıştı mı bin bir fırıldak çevirir, yine de sıyrılmasını bilir. Bakmış biz ortada yoğuz, herif göz göre göre ipi kıracak. Yapışmış telefona, acentaya bir telefon. Bu gece İzmir'e kalkan vapur var mı yok mu demişler ama bandırmaya kalkıyor bir tane. Garanti bu vapurdadır diye düşünmüş. Sabri kasadan 100 paps destelemiş. Yallah vapura. Katip olacak bu sibilce kumkuması da 100 paps yürüdü diye bozulacağımdan korkuyor. İnek arabası, hıyarlof. O kadar ısrar ettim abi, makbuzsuz vermem dedim. Kılçık başka şey düşünüyor. Sabri'yi yakalamalıyım, derhal vapura binmeden, yola çıkmadan yakalamalıyım. Yoksa garanti bir falso yapar, tutamaz kendini. İş yumruğa bindi mi elinde değil, bir daha derken bakarsın herifi 1.80 cansız uzatmış. Sonra ayıkla pirincin taşını. Kereşoğlu ışıklar yakmıyor, oda düpedüz karanlık, ıslık çalar gibi dişlerinin arasından keskin, dikine, adamı yerle bir eden sözler söylüyor. Size diyor, defaatle tekrar ettim. Karanlıkta yüzünün ve gövdesinin bütün çizgileri silinip kayboluyorlar. Yalnız yılan ıslığı gibi bir ıslık, örümcek örümcek ışıldıyor. Defaatle diyor, İzmir'e gitmesine mani olacaksınız dedim. Gayri kanuni müdahale yok, vurup kırmak istemiyorum. Siz kalkmış bana hesabını göreceğiz diyorsunuz. Vaziyet zaten hayli muğlaktı, bir de böyle hal ihdas ederseniz fazlasıyla içinden çıkılmaz bir... Kılçık ve Haygaz göz bebekliğinde birer yudum floresan bulaşığı garajdan fırlayıp Sabri'nin peşine düştüler. Gece it gibi soluyordu. Haygaz kafasını hafifçe sağa eğmiş, bütün gözleri açık ve Mika gibi parlak, caddeleri ve sokakları kesip biçiyor, en kısa ve kestirme yoldan mümkün mertebe kırmızı işaretlere takılmadan tophaneye inmeye uğraşıyordu. Motor kızmıştı. Garajdan beri sağ ön tekerleğin oralarda dinine yandığını bir şeye tıkırdıyor, kıyasıya asabını bozuyordu. Tophanede kısa bir duraklama oldu. Yanları sıra duran başka bir arabanın şoförünü Haygaz tanırmış. Bandırma vapurundan haber sordu. Nereden kalkıyor, kaçta kalkıyor öğrenmek istedi. Boşuna koşuyorlarmış. Çoktan hareket etmiş vapur. Rıhtıma geldiler bomboş. Birbirine sırt çevirmiş iki siyah ve ihtiyar mavuna. Ötede gümrüğe doğru bütün ışıkları fena halde sönük ama nasıl sönük, karanlık bir şile. Kılçık gözleriyle denizi kurcaladı. Sarayburnu, Haydarpaşa vesaire. Vay anasını dedi, yetişemedik. İçinden tamamladı, işimiz Allah'a kaldı. Hızını alamamış ve elleri boş, rıhtımda dikilirken sabahtan beri bir şey yemediğini hatırladı. Karnı nasıl aç kurt gibi bu defa daha sakin, daha edepli olarak karanlık bir takım yollardan Beyoğlu'na çıktılar. O Galatasaray'da indi ve Haygaz'a saat 1'e doğru barın kapısında bulunmasını söyleyip savdı. Kereşoğlu'yla atışmışlardı, Sabri'ye yetişememişti. Yine de keyifliydi ama kanlı, az pişmiş bir bonfile tasarladı. Kırmızı bir kabaklı dere ve hardal. Elleri trench kotunun cebinde ışıklara yürüdü. Yalnız daha doğrusu bir şarap şişesiyle baş başa yenmiş bir akşam yemeği. Beyoğlu'nun akşam müşterileri çapaklı kirpikleriyle masalarda. Beyaz garsonlar küflü cigara dumanı, vodka ve limon. Sonra bir şarap bardağının arkasından savrulup gelen Athena. Kılçık dudaklarında Allah'ın belası bir gülümseme, genzinde akıntılar içi sıra Ella Pedum'u diyor ve kızı kulaklarının arkasından öpüyor. Küt kaldırıp apartmanına, yatağına götürüyor. Küt onun pis ve dağınık, daima da rutubetli odasına götürüyor. Her defasında daha obur, daha iştahlı. Her defasında daha kaypak ve hınzır. Fırlak dudaklarını eziyor, göğüslerini avuşuyor. Bu artistlik dalgasını halletmeli. Ulan bir sene oluyor be, iyi idare ettik. Şimdi yeni bir kolpa bulmalı, bir zamanda böyle götürmeli. Nasıl olsa kimse bunun yüzüne bakmaz. Heriflerin ellerinde ne gacalar var. İyisi mi bir dümen çevirip işi yoluna koymuş gibi görünüverelim, olsun bitsin. Madem ki derdi bu, kaç gecedir lafı evirip çeviriyor, oraya getirmiyor mu? Yok sinema artisti olursaymış, yok film yaparsaymış, bilmem ne anasının örekesini alırmış. Korkuyor be, korkması aleni söyleyecek. Oğlum diyecek, seninle böyle mi konuşmuştuk? Hani sen beni yıldız yapıyordun, tanıdığın patronlara, sinemacılara takdim ediyordun. Ulan bir yıl geçti, ne fol var ne yumurta. Bugün yarın diye uyuttun durdun beni. Belki Suhi ile otursaydım çocukcağız ne yapar yapar bir çaresini bulurdu. Bulurmuş, bok bulurdu çaresini. O kürdan kılıklı hergele. Suhi kim be, hıyarlofun biri. Onunla kalsaydın tekmil çürüyecektin. Anlıyor musun, tekmil. Beter olacaktın sırf, şimdi öyle mi ya? Sana kalk evime gel, orada yaşa diyorum. Hanım ol diyorum, istemiyorsun. Bırak şu beygir Kazım'ın barını, bırak şu çengiliği diyorum. Mırın kırın ediyorsun. Neymiş Suhi olsaymış ıvır zıvır. İki gündür düşünüp durduğunu yaparak vur gecenin içine git tarlabaşı meyhanelerinde bulanık gözlü rakı kadehlerinin yoksul fasulye plakelerinin eteğinde rejör İhsan'ı ara koca kafası bir karpuz gibi damar damar kütürdesin. Kirpiksiz patlak gözleri dört dönsün, yağmurduğun eteklerini uçursun. Hoo desin, Allah ömürler versin Kılçık Bey. Kılçık ona boş ver desin, Allah karıştırma aramıza. Öteki bir kadeh desin susuz, Kılçık susuz diye tekrarlasın safi zehir. Oralardan ağzı burnu rendelenmiş kopuklar, hırsız bozması figüranlar, cılız operet artistleri, Kılçık'ın rakısına köpekler gibi baksınlar. İyice Beyoğlu, midye dolması, Rus salatası ve tarama.
Ya.
Yassı ve kirli tabaklarda hiç bitmeyen beyaz fil dişinden balık kılıçları, buradan tut Yeniköy'e kadar, kavaklara kadar balık kılçığı, Rumeli kavağına kadar uskumru, Anadolu kavağına kadar palamut. Rejissör onu dikkatle dinledi, bir yandan da şaşılacak bir süratle tuzlu fıstık yiyordu. Hayatında başardığı en önemli iş sanki buymuş, film çevirmek, onu bunu kazıklamak, karısını ve çocuğunu terk etmek değilmiş de fıstık yemekmiş. Hem de hızlı hızlı birbiri arkasına yemekmiş gibi. Kısa ve küt parmaklarını durmadan kımıldatıyor, bir değirmen gibi fıstık öğütüyordu. Kılçık susunca patlak gözlerini suratına yapıştırdı. Kolay dedi, yani maksat karı kaçmasın, tamam mı? Şimdilik tamam. İyi ya, al getir şişirelim, bu ne güzellik falan diye keseriz, önümüzdeki filmde deriz, en esaslı rollerden birine. Ha nasıl? Ne zaman getireyim? İstediğin zaman, bu hafta geceleri çalışıyoruz, Mecidiye köyünde, bütün gün şirketteyim, al getir. Git git fikir değiştirdiler, Kılçık Athena'ya esaslı bir ümit vermek istiyordu. Onu geceleyin doğrudan doğruya Mecidiye köyüne götürecek, bunlar çalışır film çekerken dumanı üstünde takdim edecekti. Ölürdü kız garanti. Rejissör sarhoştu, rakı kıldan ince, fakat misina gibi keskin ve küstah, iç damarlarında kıpırdanıyor. Alkolün rahatlığı ve sınır tanımazlığı, Kılçık'ın oyunu onun içinde çekici, oynanması keyifli bir hale sokuyordu. Kılçık Nazım öteden beri tanırdı. Filmlerde araba gerekti mi telefona sarılıyor, ondan istiyordu. Kılçık bir kere bile onu kırmamış, boş çevirmemişti. Ford Ford, Plymouth Plymouth, elinde ne varsa göndermişti. Buna karşılık bu kadarcık bir şey yapmıştı, çok mu? Getir dedi, yarın gece getir, sabaha kadar çalışacağız. Mecidiye köyünde, hani likör fabrikası var ya, onu geç. Oldu bu iş. Daha lüzumsuz şeyler konuştular, rejissör Kılçık'ı ilgilendirmeyen şeyler anlattı. Öbürleri, figüranlar, oyuncular, kısa ve kesik küfürler kesip biçerek taş gibi ağır, yenilmez, yutulmaz el şakaları yaparak onu dinlediler. Rakı şişede, kadehte ve hepsinin yüreğinde ulu bir bayrak açmıştı. Ulu ve parlak, siyah, el işi siyahı bir bayrak. Yaşadıkları hayatı tepeden tırnağa karartıyor, yalnız bu kepaze karanlığı o zehirli parlaklığını haince yansıtıyordu. Kılıç şöyle bir üç çeyrek daha oyalandı ve kalktı. Çıkmadan önce rejissöre, yarın gece değil mi diye tekrar sordu. Yarın gece. Kaçta gelelim? Rejissör gururlu, kaçta gelirseniz dedi, sabaha kadar oradayız. Sokakta gittikçe serinleyen gece demirden bir duvar gibi karanlık ve soğuk, Kılçık'ın önüne çekildi. Abanozun köşesinde polis görevli iki jandarma kol geziyordu. Sakız Ağacı Caddesi'nde ışıklar ve ölü gözlü pencereler el ile tutuşmuş titriyordu. Ağa Camii'ne gelince birdenbire hatırladı. Yuh be dedi, Athena'nın dalgasına düştük, Tokatlayan'a gidip Yılmaz'ı görmemiz lazım. Neydi o John'un adı? Freddy. Ah şekerim, çok heyecanlıyım, çok düşün bir kere, kendini bir an için benim yerime koy, heyecanlanmaz mısın? Aa elbette, ismi Freddy miyiz, fakat ben sadece Fred diyorum. Ay görmelisin Ümit, mutlaka görmelisin. Tabii canım, babamla beraber geldiler, biliyordum geleceklerini. Hatta sana uğradım akşam, anayı söylemedi mi? Senin de bulunmanı istiyordum. Upuzun bir adam, sportman, bir konuşması var, ah darling, onu görür görmez dilim tutuldu sanki. Babamın İngilizcesi malum, iş bana düştü, konuştukça açıldım, açıldıkça konuştum. Ay görmelisin, mutlaka görmelisin. Hakiki bir yanki. Türk kızları müthiş seksi oluyormuş dedi. Ben mi? Seni kafir, seni, aklına hemen neler geliyor. Vallahi bilmem, çok seksiymişim galiba. Ha ha ha. Dur bak ne diyeceğim. İnanmazsın ama Marilyn Monroe'ya benzetti beni. İyi ki saçlarımı boyatmışım. Ya görsen herkes çok yakışmış diyor. Acele karar verdim. Çok iyi yapmışım. Kim? Fred mi? Ne bileyim ben. New York'ta oturuyormuş. Businessman. Babam iş yapıyor onlarla. O da kalkmış gelmiş. Zengin tabii. Ay deli olacağım şekerim. Düşünsene, sahici bir Amerikalı. Yakışıklı, zengin, üstelik çirkin de sayılmaz. Hayatımı baştan başa değiştirebilir bu. Aa tabii, neden olmasın cicim, bakarsın evlenirmişiz. Buralarda kör kör yaşamaktan kurtuluvermişim. Muazzam adam, çipil çipil bakıyor, sarışın, bütün gece piposunu içti durdu. Benim de güzelliğim üzerimdeydi ki sorma, yemek için giyinmişim. Babam bile, Suzan seninle iftar ediyorum kızım dedi. Ay dur bak ne diyeceğim. Freddy bana Suzan demiyor, vallahi ilkin hep Susan dedi. Sonra Suzy dedi, kestirip attı. Bir Amerikalı kızdan hiç farkım yokmuş, iri iri gülüyor. Adınızın bile diyor. Yemekten sonra salonda oturduk. Onlar babamla, Freddy biraz siyasetten bahsettiler. Bilirsin benim hiç aklım ermez böyle şeylere. Sıkılırım. O derhal anladı. Sözü evirdi çevirdi bana getirdi. Biraz kendinizden bahsedin dedi. Düşünsene cicim, ne demek bu? Çocukluğumdan bahsettim, kolejden bahsettim. Bu defa ben ona kendisinden bir şeyler anlatmasını söyledim. Gayet kibarca, benim anlatacak şeyim pek yok demesin mi? Olmaz olur mu canım, dehşet adammış, harpte yüzbaşıymış, deniz piyadesi. Bir sürü nişan almış, Japonlara esir düşmüş, kamplarda hani kaçmış filan. Ya uzun uzun konuştuk. Babam sıkılmasına sıkıldı tabii, sıkıldı ama pek üstümüze varmadı. Kim? Aa elbette, iş için, beraber iş yapmayı düşünüyor. Hay, konuşamadılar ki, Freddy benden başka hiçbir şeyle ilgilenmedi. Do you hear me darling? Vallahi billahi, ay sen de olacaktın, onu nasıl sevecektin bilsen. Hayır cicim değil, şeytan çarpsın ki öyle kazık gibi bön yankilerden değil, kocaman bir çocuk. Yo haksızlık etme, bilirim bilirim, sen zaten sevmezsin Amerikalıları, ondan öyle diyorsun şüphe yok. Ama görür görmez bana hak vereceksin cicim, diyorum ya görür görmez. Biraz önce gittiler, babam götürdü, Freddy tokatlayanda kalıyormuş, park oteli istemiş ama yer bulamamışlar, ne yapsın? Onlar gider gitmez ben de telefona koştum. Sen ne yapıyorsun, yalnız mısın? Ha kuzum, neredeydin akşamüstü, kiminle kiminle? Mahmut'la mı? Ha şöyle, ay ne sinir herifti o. Darılma ama şekerim, sen de az körlerden değilsin, hani ben olsam böylesine iki sene değil iki gün dayanamazdım. Turgut mu? Hani şu sarışın, Gülüm Ana Partisi'nde tanışır gibi olmuştuk. Amerika'ya gitmek istiyormuş, ya vallahi bilmem, şairmiş, iş varmış diyorlar. Yarın mı? Ne vakit? Akşamüstü. Dur bakayım, saat 4:30'da alevli randevum var. Maksud'a gideceğiz. Saat 6'ya doğru. Peki, arabayla gelir alırım seni. Yalnız tabii, baş başa ikimiz. Hem I have a word to tell you. Cumartesi, pazar. Türkan kız, Türkan neredesin? Akşam saat 5'ten sonra Eminönü Halk Evi'ndeki bale dersinden mi çıkacaksın? Bale papuçlarını koltuğun altına sıkıştırıp iki sıra örülmüş saçlarını uçura uçura Babali'ye mi ineceksin? Yoksa biraz gayret edersem seni Beyoğlu Halk Evi'ndeki İngilizce dershanesinin kapısında mı tutabilirim? Etrafında kadife dudaklı akşam çocukları mı olur? Yoksa yalnız başına beni, benimle ilgili herhangi bir şeyi düşünerek Taksim'deki kapalı tramvay durağına yürür müsün? Türkan kız, Türkan neredesin? Ben İbrahim, hani yıllarca önce Mecidiye köyünde, Şişli'de, Maçka'da ve Beşiktaş'ta sokak sokak, kaldırım kaldırım yaşadığın haylaz üniversiteli. Deniz kahvelerinde yanında saatlerce oturup konuşan, elini eline dokundurmayan. Yüzün nasıl bıraktıysam öyle, gözlerimin dibinde tertemiz duruyor. Saçlarını yine iki sıra kurdelalarla örüyorsun. Bazen de yumuşak, dağınık topuzlar yapıyorsun. Hangi güneş ışığının, hangi ampul aydınlığının altından geçsen kahverengi kızıl parlıyor. Yine gözlerim bir kırlangıç sürüsü gibi dağılıyor her tarafıma. Sen hep olsun, hep oradasın, hep Türkan'sın. Ben İbrahim'im ama bundan 10 yıl önce sana ortaklaşa hayatımız için hayaller kurup besleyen İbrahim miyim? Bu soruda sevgi, saygı ve korku birbirine karışıyor. Bak Türkan, ben sonrası o sana dediğim gibi hayatın ölüme ve paraya en yakın yerlerini yaşadım. Yıllarca yaşadım. Bu bir yandan hayatımı bozdu, bir yandan beni. Şimdi yarı yarıya ölüm balçığı ve para çamurundan yoğrulmuş, şişman, şişmanlığından utanır bir adamım. Evet, yabancı sayılmam, sayılmam ama o bildiğin eski İbrahim de değilim, başkasıyım. İbrahim kendisini Mordahay'dan Gayetano'nun mektubundan kurtarmak istedim. İşte böyle ilk gençlik yıllarına uzanıyor ve bir tramvay durağı kalabalığından Türkan'ı bulup çıkarıyor. Haydi ondan sonra Türkan. Olmadı mı? Ayağında bale papuçları, omuzlarında bir piyano örgüsü, ortalarda fır dönen bir başka Türkan. İbrahim için nedense bu hep böyle olmuştur. En akıl almaz transfer dalaveraları, en kurnazca hazırlanmış döviz fırıldakları arasında yorulurken bile vicdanı ve herhangi bir şekilde elleri onu rahatsız etti mi, hemen Türkan'ın aydınlığını tutmuş, yalancı ve geçici de olsa bir temizlik duygusuna kavuşmuştur. Bir de her zaman Türkan'la karışan, Türkan'la birlikte gelip giden büyük müzik dinlemek fırsatını bulunca, Bach mı, Handel mi, Haydn mı, kim olursa olsun, hatta sırasında ince tentene gibi örülmüş bir Mozart ya da zarif bir Rossini, onu yalnızlığını ve temizliğini getirebiliyor. Bunu bir türlü anlamayan Seyit Sabri ne diyordu? Senin gibi bir oturuşta üç kişinin yemeğini gövdesine indirebilen bir adam nasıl olur da müzik gibi ince şeylerden zevk duyabilir? Eğer buzlu bir viski bardağının serinliğine yaslanmışsa daha samimi, daha cana yakın. Azizim, senin ruhun sanatkar ruhu. Çocukluğunda fırsat bulabilseydin belki büyük bir müzisyen olurdun. İbrahim'in buldok yüzü dakikasında kararıyor. Çocukluğunda fırsat bulamadım diye öteki sesiyle alıp götürüyor. Çocukluğunda fırsat bulamadım ve böyle döviz kaçakçısı oldum. Beethoven'i dinliyor, doların Napoli piyasasındaki fiyatı ile İstanbul fiyatı arasında ne fark olduğunu hesaplıyorum. Seyit Sabri bakımlı ve süt beyaz ellerini masanın camına yapıştırıyor. Onun içini bozan, yaşama sevincini puslandıran, daha başka şeyler, daha değişik, bütün batılı centilmen görünüşüne, sürgündeki kral hallerine, buzlu ve buzsuz viskilerine ve röle ve şapkalarına rağmen iyice doğulu bir adamı. Kadın dedin mi teni peynir gibi beyaz olacak, saçları da topuklarında. Öyle güneşte yanmış kesik saçlı oğlan bozmalarına ben kadın mı derim? Hatta bir ara hacca gidip geliyor, o gün bugündür az buçuk kır düşmüş ama müthiş Hristiyan, bir de çene sakalı. Otomobil pencerelerinde, lokanta aynalarında, yazıhanesinin camında göz ucuyla kendini profilden görmeye uğraşır durur. Akşam evine iş konuşmaya mı gidersiniz? Geniş pencereleriyle bütün Haliç'i kucaklayan çalışma odasında sizi sürgündeki kral ağırlığıyla kabul eder. Sırtına küçük cebine marka işlenmiş lacivert robe de chambre, boynunda kirli sarı eşarp, ince ince kıyılmış gülümsemeler. Middle West Rubber'dan beklediğimiz cevap geldi. Tahmin ettiğimiz gibi %3,5'da ısrar ediyorlar. Yarın sabah bir kere Gaetano ile bir kere vekille konuşayım diyorum. Biz %3'e bile eyvallah demeye hazırdık. Fil hakika vekille son konuşmamızda. Ya da çok bilenmiş ucu jilet gibi keskin kelimelerle kesip biçtiği bütün çetrefil ve şüpheli bir takım işler. Bordo'da kalan 8.000 dolar da Chase Bank'taki şahsi hesabıma geçireceğim. Buna Mordahay'ın itiraz edeceği muhakkak, muhakkak ya, geçen defa Lawrence Giacomo işinde senin de bildiğin gibi. Mordahay ile Seyit Sabri nasıl bir araya gelir, nasıl ve ne yoldan aynı işe sokulur, beraber çalışırlar. Siz bunu anlayabiliyor musunuz? Ben anlayamıyorum. İzah da edemiyorum. Bu iki de adam arasında ilk günden beri her sahada meydana çıkan karşıtlıklar, çelişiklikler bana daima bugün değilse yarın, daha olmasa öbür gün işlerin adam akıllı çıkmaza gireceği hissini vermiştir. Daima bu iki ayrı karakter, ayrı ne demek, bu her bakımdan birbirine zıt karakter yüzünden günün birinde paşa paşa kodesi boylayacağımı sanmışımdır. Nasıl sanmam, siz olsanız sanmaz mısınız? Bir kere Mordahay'ın evet dediğine Seyit Sabri'nin evet dediği görülmemiştir. Hiçbir zaman. Seyit Sabri'nin baş eğdiği bir fikre baş kaldırmaysa Mordahay'ın adeta vazifesidir. O kadar mı? Birisi nasıl kıpır kıpır koltuğunda ve dünyadaki yerinde kendisini rahatsız hisseder, oysa öteki iğneli beşikte bile oturmuş olsa bir bulut kadar rahattır. Birisi nasıl küçük hesapların, buçuk diretlerin, yüzüne bakılmaz feniklerin, yoksul kuruluşların, öteki nasıl daima birkaç sıfırlı küstah çeklerin, büyük bonoların adamıdır. Mordahay'la iki çift lakırdı etmek zorunda kalsanız kendinizi gerek sosyal gerekse entelektüel bakımdan hiç değilse size eşit bir kimse karşısında mı bulursunuz? Seyit Sabri sakallarını tel tel gözünüzün camına batırarak size mutlaka kapıcı muamelesi edecektir. Ama birincisi Yiddiş ve İbranice dahil 6 dil konuşurmuş, konuşmakla da yetinmez bütün bu dillerde yayınlanan kitapları bulur buluşturur, İpek Böceği Sabri ile okurmuş. İkincisi ise yarım Fransızcası ve İngilizcesi ile gittiği ve gideceği herhangi bir yabancı ülkede yemek listelerinden ve uçak tarifelerinden başka hiçbir şeyi okumak külfetine katlanmazmış. Bu neyi halleder ha? Söylesenize, neyi değiştirir? Bir akşam çift havuzlardaki yazlık köşkün bahçesinde Seyit Sabri sakallarını okşayarak en kılçıklı tavrıyla "Eğer dedi Mordahay olmasaydı biz bu işi bu derece büyütemezdik. Allah var, fakat bir başkasının onu bana karşı kullanmayacağını bilsem şimdi hesabını keserdim. Neden mi? Ne bileyim ben, şeytanlarım olmuyor herife. Bak 25 yıldır beraber iş yaparız, 25 yıldır ısınamadık." Arkasından bir de çözümleme denemesi. "Kötü bir iş yapıyorsun öyle mi? Artık bunun su götürür tarafı kalmamıştır. Sen de bilirsin, alem de bilir." "Mordahay öyle mi ya? Kötü bir iş yapar, öylesine yapar ki görenler kötülüğünden şüpheye düşer. Görmüyor musun? Herif döviz kaçakçılığı yapıyor resmen, ama nasıl yapıyor? Yardımsevenler cemiyeti hesabına hayır işlermiş gibi." "Efendim?" Seyit Sabri bazen kaşlarını çatıyor, kutsal fakat henüz gökten inmemiş bir kitaptan okurmuş gibi. "Para kazanmak isteyen adam," diyor, "para kazanmaktan başka hiçbir şey düşünmemeli." Bir akşamüstü onun bu düşüncelerini ben Napoli'de Mordahay'a söyledim. Şaşılacak bir rahatlıkla tırnaklarını yiyordu. Ceketinin omuzlarına kepekler dökülmüştü. Hiç bozulmadı. O zamanlar ne de olsa tecrübesizdim.